Ayrım 39.
Sayfa 956. Söyleyecek durumda değildi. Geçmiş kaybolmuştu. Döne dolaşa Poteri sokağı olduğuna hükmettiği bir ara sokağa geldi. Bu sokağın ortasına doğru bir engele çarptı. Ellerini uzattı. Devrilmiş bir yük arabasıydı bu. Ayakları su birikintilerini, yoldaki çukurları, dağınık yığılı taşları fark etti. Başlanmış, yarım bırakılmış bir barikat vardı orada. Taşların üzerinden aştı, setin öbür tarafına geçti. Binek taşlarının pek yakınından yürüyordu, evlerin duvarları da kendisine kılavuzluk ediyordu. Barikattan biraz ötede karşısında beyaz bir şey görür gibi oldu. Yaklaştı, o şey bir şekil aldı. Bunlar iki beyaz attı. Sabahleyin Bossuet'in yolcu arabasından çözdüğü bu atlar, bütün gün rastgele sokak sokak dolaşıp en sonunda, kaderin davranışlarından insanların bir şey anlamadığı gibi, insanların davranışından hiçbir şey anlamayan hayvanların sabrıyla orada durmuşlardı. Marius atları arkada bıraktı. Kontra sosyal sokağına benzettiği bir sokağa yaklaşırken, nereden geldiği bilinmeyen, rastgele karanlığı yaran bir tüfek sesi kulağının dibinde vızıldadı, kurşun kafasının üzerinde bir berber dükkanında asılı duran bakır bir tıraş tasını deldi. 1846'da Kontra Sosyal Sokağı'nda, Halin direklerinin köşesinde bu delik tas hala görülüyordu. Bu tüfek sesi gene de bir hayat demekti. Ondan sonra hiçbir şeye rastlamadı. Bütün bu yollar karanlık basamaklardan inmeye benziyordu. Ama Marius gene de ilerlemekten geri kalmadı. 2. Paris'e baykuş bakışı. O sırada Paris üzerinde bir baykuş ya da yarasa kanadıyla uçan bir kimse olsaydı, gözlerinin altında üzücü bir manzara bulurdu. Şehir içinde bir şehir gibi olan bu eski hal mahallesi, o kimseye Paris'in ortasında karanlık bir delik gibi görünürdü. Saint-Denis, Saint-Martin sokakları burasını keser, binlerce ara sokak birbiriyle kesişir. İşte burasını isyancılar kendilerine istihkam cephanelik yapmışlardı. Burada bakışlar bir uçuruma dalıyordu. Kırılan sokak lambaları sayesinde, kapalı pencereler sayesinde, her türlü aydınlık, her türlü hayat, uğultu, hareket burada bitiyordu. Ayaklanmanın gözle görülmez polisi nöbet tutuyor, yani geceyi sürdürüyordu. Az sayıdaki insanı geniş karanlıkta boğmak, her savaşçıyı bu karanlığın içindeki imkanlarla çoğaltmak ayaklanmanın kaçınılmaz taktiğidir. Gün batışında mum yanan her pencereye kurşun sıkılmıştı. Işık sönmüştü, bazen orada oturan da öldürülmüştü. Onun için hiçbir şey kımıldamıyordu. Burada evlerde korkudan, yastan, şaşkınlıktan başka hiçbir şey yoktu. Sokaklarda da kutsal bir dehşet. Uzun pencere, kat dizileri, ocak bacaları, damların tırtılları, çamurlu ıslak kaldırımlardaki belli belirsiz parıltılar bile görünmüyordu. Bu karanlık kümelerine yukarıdan bakan göz, belki şurada burada yer yer, garip yapı şekillerini kırık acayip çizgilerle belirten belli belirsiz aydınlıklar, viranelerde gidip gelen ışıklara benzer aydınlıklar seçebilirdi. İşte oralarda barikatlar vardı. Geri kalanı sisli, ağır, yaslı bir karanlıklar gölüydü. Bunun üzerinde hareketsiz, hazin karaltılar gibi Saint-Jacques Kalesi'nin, Saint-Mary Kilisesi'nin, insanların devleştirdiği, gecelerin hayalet haline soktuğu 2-3 bina yükseliyordu. Aynı göz bu ıssız, kaygı verici dehlizin çevresinde, başkentin gidiş gelişi yok edilmemiş, yerlerde tek tük sokak lambasının parladığı mahallelerde, havadaki araştırıcı kılıçların, süngülerin madeni parıltısını, top arabalarının boğuk tekerlek sesini, taburların dakikadan dakikaya artan kaynaşmasını fark edebilirdi. Ayaklanmanın çevresinde gittikçe daralan, kapanan korkunç bir kuşak. Kuşatılan mahalle artık ancak ürküntü veren bir mağaraydı. Orada her şey uykuya varmış ya da hareketsiz kalmış gibiydi. Gördüğümüz gibi ulaşılabilen sokakların her birinde karanlıktan başka bir şey yoktu. Tuzaklarla, bilinmez, korkunç çarpışmalarla dolu vahşi karanlık. Oraya girmek ürkütücü, orada bulunmak korkunçtu. Girenler kendilerini bekleyen şeyler karşısında ürperiyorlar, orada bekleyenler gelecek şeyler karşısında titriyorlardı. Her sokağın köşesinde siperlenmiş görünmez savaşçılar. Karanlığın derinliklerinde gizlenen mezar tuzakları. Her şey bitmişti. Bundan sonra artık burada tüfeklerin ateşinden başka ışık, ölümün ansızın görünüvermesinden başka bir rastlantı olamazdı. Nerede, nasıl, ne zaman bilinmiyordu ama gerçek, kaçınılmaz bir şeydi bu. Orada çarpışma için ayrılan bu yerde, hükümetle başkaldırma, muhafız askerleriyle halk dernekleri, burjuvaziyle ayaklanma birbirine el yordamıyla yaklaşacaktı. Öbürlerine olduğu gibi bunlar için de aynı zorunluluk vardı. Bundan sonra tek kurtuluş yolu buradan ya ölü ya galip çıkmaktı. Öyle zor bir durum, öyle güçlü bir karanlık ki orada en çekingenler bile kendilerini metanete, en cüretliler dehşete kapıldığını hissediyordu. Zaten her iki yanda da şiddet, inat, karar eşittir. Kimisi için ilerlemek ölmek demekti ama kimse gerilemeyi düşünmüyordu. Kimisi için de kalmak ölüm demekti ama kimse kaçmayı aklına getirmiyordu. Ertesi gün her şeyin bitmiş olması, zaferin bu yanda ya da öbür yanda olması, ayaklanmanın ya bir devrim ya da önemsiz bir çarpışma olması gerekti. Partiler gibi hükümet de bunu anlıyordu. En önemsiz bir şehirli bunu seziyordu. Her şeyin karara bağlanacağı bu mahalledeki koyu karanlığa karışan ıstırap düşüncesi bundan doğuyordu. Bir felaketin çıkacağı bu sessizlik çevresinde kaygının gittikçe artması bundandı. Orada bir tek ses duyuluyordu. Bir ölüm hırıltısı gibi yürek paralayıcı, bir uğursuzluk gibi korkutucu bir ses. St. Mary Kilisesi'nin tehlike çanları. Karanlıklar içinde sızlanan bu çılgın, umutsuz çan sesleri kadar hiçbir gürültü dondurucu değildi. Çoğu zaman olduğu gibi tabiat da insanın yapacağı şeye uymuş gibiydi. Bu birliğin uğursuz ahengini hiçbir şey bozmuyordu. Yıldızlar kaybolmuştu. Ağır bulutlar bütün ufku üzüntü verici buruşukluklarıyla dolduruyorlardı. Ölü sokakların üzerinde kapkara bir gökyüzü vardı. Sonsuz mezarın üzerine sonsuz bir kefen örtmüş gibiydi. Eskiden bunca devrim olayları görmüş olan aynı yerde büsbütün siyasi bir savaş hazırlanırken, gençlik gizli teşekküller, okullar, ilkeler adına, orta sınıf çıkarlar adına, çarpışmak, kucaklaşmak, birbirini yere vurmak için yaklaşırken, herkes bunalımın son kesin saatini hazlandırır, çağırırken, bu uğursuz mahallenin dışında, uzakta, mutlu, zengin Paris'in parıltısı altında kaybolan, o eski sefil Paris'in erişilmez çukurlarında, en derinliklerinde, halkın kaygılı sesinin homurdandığı duyuluyordu. Hayvan böğürtüsüyle Tanrı kelamından meydana gelen, zayıfları dehşete düşüren, akıllıları uyandıran, aslan sesi gibi alttan, gök gürültüsü gibi yukarıdan gelen korkunç kutsal ses. 3. Son uç. Marius Ale gelmişti. Orada komşu sokaklara göre her şey daha durgun, daha karanlık, daha da hareketsizdi. Sanki mezarın dondurucu huzuru topraktan çıkmış, gökyüzünün altına serilmişti. Yalnız Şambrüri sokağını, Sen Östaş'tan yana kapatan evlerin yüksek damları bu kara zemin üzerine bir kızıllık çiziyordu. Korint barikatında yanan meşalenin ışığıydı bu. Marius bu kızıllığa doğru yönelmişti. Bu ışık onu Marche au Poiret'e götürmüştü. Preşör sokağının karanlık geçidini hayal meyal görüyordu. Oraya daldı. Öbür başta nöbet tutan isyancıların nöbetçisi onu görmedi. Aramaya geldiği şeyin hemen yanı başında olduğunu seziyor, ayaklarının ucunda yürüyordu. Böylece hatırlanacağı gibi Enjolras'ın elde bulundurduğu, dışarıyla tek ulaşma yolu olan Mondetour ara sokağının o kısa parçasının dirseğine geldi. Solundaki son evin köşesinde başını uzattı, Mondetour sokağının o bölümüne baktı. Küçük sokakla Şanlıurfa sokağının kendisinin de içine gömüldüğü geniş bir gölge örtüsü atan köşesinin biraz ilerisinde taşların üzerinde bir takım ışıklar gördü. Meyhanenin bir parçası, arkada biçimsiz bir duvar gibi bir şeyin içinde kırpışıp duran bir kandil, yere çömelmiş dizlerinin üzerinde tüfek bulunan adamlar gözüne çarptı. Bütün bunlar kendisinden 10 kulaç ötedeydi. Barikatın içiydi bu. Sokağın sağındaki evler meyhanenin geri kalan kısmını, büyük barikatı, bayrağı gizliyordu. Artık Marius'un bir adım atması yeterdi. O zaman bahtsız delikanlı bir taşın üzerine oturdu, kollarını kavuşturdu, babasını düşündü. Albay Pommerci pek gösterişli bir askerdi. Cumhuriyet idaresinde Fransa'nın sınırlarını korumuş, imparatorun emrinde Asya sınırlarına dayanmış, Cenova'yı, İskenderiye'yi, Torino'yu, Madrid'i, Viyana'yı, Dresden'i, Berlin'i, Moskova'yı görmüştü. Avrupa'nın bütün zafer meydanlarında, Marius'un de damarlarında taşıdığı aynı kanın damarlarını bırakmış, saçlarını disiplin içinde, komuta altında, kumandada vaktinden önce ağartmıştı. Kılıç kemeri belinde, apoletleri göğsüne sarkmış kokardı, baruttan kararmış, alnı miğferden kırışmış olarak, çadır altında, açıkta, seyyar hastanelerde yaşamıştı. 20 yıl büyük savaşlarda bulunduktan sonra yanağında kılıç yarasıyla yüzü gülerek sade, sakin, mükemmel, bir çocuk kadar saf, temiz olarak dönmüştü. Fransa için her şeyi yapmış, ona hiç karşı gelmemişti. İşte Marius bu kahraman Albay Pommerci'yi düşünüyordu. Biliyordu ki şimdi kendi günü de gelmiş, en sonunda kendi saati de çalmıştı. Babasından sonra kendisi de yiğit, korkusuz, cesur davranacaktı, kurşunlara karşı koşacak, göğsünü süngülere açacak, kanını dökecek, düşmanı arayıp bulacaktı, ölüme atılacak, kendisi de çarpışacak, savaş alanına inecekti. Bu savaş alanı sokak, katılacağı savaşta iç savaştı. Önünde iç savaşın bir çevrinti gibi açıldığını, kendisinin de oraya düşmek üzere olduğunu gördü. O zaman ürperdi. Babasının kılıcını, dedesinin bir eskiciye sattığı, kendisinin acı acı hasretini çektiği kılıcı düşündü. O cesur temiz kılıcın, kendisinden kaçmakla, öfkelenerek karanlıklara gitmekle iyi ettiğini düşündü. O böyle kaçtıysa akıllı olduğundandı, geleceği önceden görmüştü. Ayaklanmayı, çirkef savaşını, kaldırım savaşını, bodrum pencerelerinden açılan tüfek ateşlerini, arkadan vuranları önceden sezmişti. Bu kılıç Marengo'dan, Friedland'dan geldiği için artık Şanvireri sokağına gitmek istemiyordu. Babayla o işleri yaptıktan sonra oğluyla bu işleri yapmak istemiyordu. O kılıç orada olsaydı ölen babasının başucunda onu elde ederek, onu eline alıp bir dört yol ağzında Fransızlar arasındaki bu gece çarpışmasına götürmeye kalkışsaydı, hiç şüphesiz ellerini yakar, onun önünde meleğin kılıcı gibi yanmaya başlardı. Onun burada bulunmaması, ortadan yok olması büyük bir mutluluktu. Bu pek yerinde olmuştu, pek doğru olmuştu. Böylece dedesi babasının zaferinin gerçek koruyucusu oluyordu. Albayın kılıcının bugün yurdun bağrını kanatacağı yerde haraç mezat satılması, eskiciye devredilmesi, hurda demirler arasına atılması çok daha iyi olmuştu. Marius bunları düşündü, sonra acı acı ağlamaya başladı. Korkunç bir şeydi bu. Ama elden ne gelir ki? Kozetsiz yaşamak. Bunu yapamazdı. Madem ki o gitmişti, kendisinin de ölmesi gerekti. Öleceğine dair ona şeref sözü vermemiş miydi? Kız bunu bildiği halde gitmişti. Demek ki Marius'un ölmesi onun hoşuna gidiyordu. Sonra Marius'u sevmediği belliydi. Çünkü ona haber vermeden, bir tek kelime söylemeden, mektup bile yazmadan öylece gitmişti. Oysa adresini biliyordu. Yaşamak neye yarar? Hem sonra ne demek? Buraya kadar gelip de geri çekilmek. Tehlikeye yaklaşıp da kaçmak. Titreyerek, işte tamam bu kadarı bana yeter. Gördüm yeter. Bu iç savaş, ben gidiyorum diyerek sıvışmak. Kendisini bekleyen dostlarını yüzüstü bırakmak. Belki de onların Marius'a ihtiyaçları vardı. Bir orduya karşı onlar bir avuç insandılar. Her şeyden birden, aşkından, dostluğundan, sözünden dönmek. Olmazdı bu. Babasının hayali şurada karanlığın içinde olsaydı da onun gerilediğini görseydi, kılıcının yassı yüzüyle sırtını kamçılar, yürüsene korkak diye bağırırdı. Düşüncelerinin gidiş gelişinin etkisinde başını eğiyordu. Birdenbire doğruldu. Kafasında parlak bir düzelme olmuştu. Mezarın yakınlarına özgü bir düşünce genişlemesi vardır, gerçeği görmeyi sağlar. İçine girmek üzere olduğunu hissettiği olayın hayali, ona artık acıklı değil, muhteşem bir açıdan göründü. Sokak savaşı, bilinmez nasıl içten içe bir ruh çatışmasıyla, düşüncenin gözü önünde birdenbire değişti. Hayallerin bütün gürültücü soru işaretleri, küme halinde yeniden zihnine doluştular ama onun kafasını karıştıramadılar. Hiçbirini karşılıksız bırakmadı. Bir kere babası niçin kırılıp öfkelensin? Baş kaldırmanın bir ödev derecesine yükseldiği durumlar yok mudur? Başlayan bu çarpışmada Albay Pommersi'nin oğlu için alçaltıcı ne olabilirdi ki? Bu artık Montmirail, Champaubert değil, başka bir şey. Artık söz konusu olan kutsal bir toprak değil, kutlu bir fikirdir. Yurt sızlanıyor olabilir ama insanlık alkışlıyor. Kaldı ki yurdun da sızlandığı doğru mu acaba? Fransa kanını döküyor ama özgürlük gülümsüyor, onun gülümsemesi karşısında da Fransa yarasını unutuyor. Sonra olaylara daha yüksekten bakınca iç savaştan söz edilebilir mi? İç savaş ne demektir bu? Bir dış savaş var mı ki? İnsanlar arasındaki her savaş kardeş kavgası değil midir? Savaş sonucuyla nitelenmez. Ne dış savaş vardır ne de iç savaş. Ancak haksız savaşla haklı savaş vardır. İnsanlar arasında yüce bir uzlaşma benimseninceye kadar savaş, hiç olmazsa geciken, geçmişe karşı acele eden, geleceğin gayreti olan savaş zorunlu olabilir. Bu savaşın suçu ne? Savaş ancak hakkı, ilerlemeyi, aklı, medeniyeti, gerçeği öldürdüğü zaman yüz karası haline gelir, kılıç da hançer şeklini alır. O zaman ister iç savaş, ister dış savaş olsun adaletsizdir. Bunun adı suçtur. Bu kutsal şeyin, adaletin dışında savaşın bir şekli, öbür şeklini ne hakla hor görecektir? Washington'un kılıcı hangi hakla Camille Desmoulins'in mızrağını inkar edebilir? Yabancıya karşı Leonidas, müstebide karşı Timoleon. Bunların hangisi daha yücedir? Biri koruyucu, öbürü kurtarıcıdır. Sonucu hiç düşünmeden kentin içindeki her silahlanmayı kurutacak mıyız? Öyleyse Brutus'u, Marcel'i, Arnold de Blankenheim'ı, Coligny'yi alçaklıkla suçlayın. Çalılıklar savaşı mı, sokak savaşı mı? Neden olmasın? Bu Ambuari'nin, Artevelde'nin, Marne'nin, Pelanj'ın savaşıydı. Ambuari Roma'ya karşı çarpışıyordu. Artevelde Fransa'ya karşı, Marne İspanya'ya karşı, Pelaj da Berberilere karşı, hepsi yabancılara karşıydılar. İyi ya işte monarşi yabancıdır, baskı yabancıdır. Tanrı'nın verdiği hak yabancıdır. Dipnot: krallar monarşinin kendilerine Tanrı tarafından ihsan edildiğini ileri sürerlerdi. Düşman saldırısı coğrafi sınıra saldırdığı gibi istibdat da manevi sınıra saldırır. Müstebidi kovmak da, İngiliz'i kovmak da toprakları geri almaktır. İtiraz etmenin yeterli olmadığı bir saat gelir. Felsefeden sonra işe girişmek gerekli olur. Fikrin başladığını gücün, zorun tamamlaması gerekir. Zincire vurulan Promete diye başlar, Aristogiton bitirir, ruhları ansiklopedi aydınlatır, 10 Ağustos elektriklendirir. Aisulos'tan sonra Trasubulos, Diderot'dan sonra Danton. Kitlelerin bir efendi kabul etmeye eğilimleri vardır. Kalabalık bulunduğu yere uyuşukluk bırakır. Bir halk kitlesi kolayca emre boyun eğer. Onları kımıldatmak, itmek gerektir. Onların kurtuluşu uğruna sert davranmak, gözlerini gerçekle yaralamak, korkunç avuçlarla ışık atmak ister. Onların da kendi kurtuluşlarıyla bir parça yıldırımla vurulmuş gibi olmaları gerekir. Bu parlaklık onları uyandırır. Tehlike çanlarının, savaşların kaçınılmazlığı işte bundan doğar. büyük savaşçıların ayağa kalkması, cüretle milletleri aydınlatması, kralların, kaiserlerin, kuvvetin, taassubun, diktatörlerin gölgeye boğduğu bu zavallı insanları sarsması gerek. Kalabalık, karanlık gecenin bu hazin zaferlerini, alacakaranlık içindeki parlaklıklarını aptalca seyretmekle meşguldür. Kahrolsun müstebit. Ama nasıl? Kimden söz ediyorsunuz? Louis Philippe müstebit mi diyorsunuz? Hayır, 16. Louis de müstebit değildir. Her ikisi de tarihin iyi hükümdarlar adını vermek alışkanlığında olduğu kimselerdir. Ama ilkeler parçalanmaz. Gerçeğin mantığı düz çizgi halindedir. Gerçeğin özelliği hatır gönül gözetmemesidir. Öyleyse taviz yok. Kişiye yapılan her tecavüz bastırılmalıdır. 16. Louis'de kutsal hak vardır. Louis Philippe'de çünkü Bourbon vardır. Her ikisi de belirli bir ölçüde hakkın zorla ele geçirilmesini temsil eder. Genel yağmayı yok etmek için de onlarla çarpışmak ister. Bu gereklidir. Çünkü Fransa daima her şeyin başlangıcıdır. Fransa'da mutlak idare düşünce her yerdeki de düşer. Sonuç olarak sosyal gerçeği geri getirmek, özgürlüğe tahtını geri vermek, halkı halka iade etmek, kişiye hakimiyetini yeniden kazandırmak, saltanat kürkünü Fransa'ya yeniden giydirmek, hakkı, adaleti bütünlüklerine kavuşturmak, herkese kendi halini geri vererek, her türlü rekabet tohumunu yok etmek, saltanatın sonsuz evrensel barışa, uzlaşmaya çıkardığı engeli yıkmak, insanoğlunu hakkın seviyesine yerleştirmek. Bundan daha haklı bir sebep, dolayısıyla bundan daha büyük bir savaş olur mu? Bu savaşlar barışı kurar. Ön yargılardan, imtiyazlardan, boş inanlardan, yalanlardan, haraçlardan, suistimallerden, tecavüzlerden, adaletsizliklerden, karanlıklardan meydana gelmiş muazzam bir kale, kin kuleleriyle hala dünyanın üzerinde ayakta duruyor. Onu devirmek gerek. Bu canavar gibi kitleyi yıkmak gerek. Austerlitz'te yenmek büyük iştir, Bastille'yi almak ise muazzam bir iş. Ruhu kendisinde fark etmemiş kimse yoktur. Ruhun her yerde aynı zamanda bulunma harikuladeliği de işte budur zaten. En şiddetli taşkınlıklarda bile ruhun soğukça düşünmek yeteneği vardır. Çoğu zaman son derece kederli ihtiraslar, derin umutsuzluklar, en karanlık monologlarının azabı içinde bile bir takım konuları ele alırlar, davaları tartışırlar. Mantık heyecana karışır, önermelerin ipliği düşüncenin acı fırtınasında kopmadan uçar. Marius'un düşünce durumu işte bu şekildeydi. Böyle düşünürken ezik ama kararlıydı. Yalnız gene de tereddüt ediyordu. En sonunda yapacağı şey karşısında ürpererek bakışlarını barikatın içinde dolaştırdı.